Profesör Doktor Ekrem Buray İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Hem siz hoş geldiniz, hem Ramazan hoş geldi.
Evet.
Ne mutlu, çok şükür kavuştuk.
Öyle oldu. İnşallah feyzine, bereketine kavuşuruz. Hem maddi olarak hem manevi olarak.
Amin, inşallah, inşallah. Tabii şimdi etrafımıza baktığımızda Ramazan'ın karşılanması, heyecanı vesaire. Yine bunun heyecanını yaşayanlar var ama sanki biraz daha azalıyor gibi. Eski Osmanlı coğrafyasında, eski İstanbul'da şimdi biz bu kadar seviniyorsak ve hazırlanıyorsak, onlar gibi günlük hayatları aslında çok büyük değişiklik göstermeyen insanların ya da toplumların hayatına kim bilir ne farklılıklar getiriyordu.
Evet, tabii basit hayat yaşayan insanların hayatında, yaşantısında, günlük yaşantısında bu gibi hususi günlerin ayrı bir ehemmiyeti var. Yani Ramazan-ı Şerif bir ay, 11 ayın sultanı malum, yılın bir ayı boyunca oruç tutuluyor. Aslında bu bir ibadet netice itibariyle, yani farkı bu ayda ayrı bir ibadetin yapılması. Fakat ecdadımız öyle yapmamış. Yani buna hem manevi bir feyiz bereket ayı olarak bakmış, hem de normal hayatından farklı yaşanacağı için. Yani gündüz yemek yenmeyecek, akşam iftarlar var, sahurlar var, teravih var. Yani farklı bir hayat yaşanacak. Mukabeleler var, iftar davetleri var. İşte buna bağlı bazı ananeler var, diş kiraları var, işte Hırka-i Şerif ziyaretleri var, ilahir. Onun için farklı bir kıymet ve ehemmiyet vermiş Ramazan ayına. Ramazan ayı insanın işlediği sevaplara normalde 1'e 10 verilirken, bu ayda artık ihlasına göre çok daha fazla sevap veriliyor. Onun için insanlar eskiden, bu da doğru değil belki ama, bazı hayırlarını bekletirlerdi, Ramazan'da verirlerdi. Yani Ramazan ayı gelsin de o zaman vereyim. Halbuki hayırlı işi hemen yapmak lazım. Ondan daha faydalı ama yani bu o aya ne kadar ehemmiyet verdiklerini gösteriyor. Ziyaretlerden tutun da yani bir ay hatimi tamamlamaya kadar. Normalde bir ayda hatim bitirmeyen bile Ramazan'da hatime başlar. Hatta sorarlardı eskiden, bu ay 29 mu çekiyor, 30 mu çekiyor? Niye soruyor? Çünkü 29 çekiyorsa hatimi bir gün önceden başlayacak ki bitsin. Hatta bazıları birkaç gün öncesinden başlar ki Kadir gecesinde indirilsin. Bir de bu ayın içinde mübarek gecelerden bir gece var, Kadir gecesi. Kur'an-ı Kerim'in nazil olmaya başladığı gecedir. Bu gecenin hangi gece olduğu da muayyen değil. Bir hususiyeti de bu. Bazıları soruyor, nasıl muayyen olmaz efendim diyor. Yani işte mesela biz bugün doğduk, şimdi bizim doğum günümüz nasıl değişir? Bu öyle bir gece değil. Bu bir feyiz, bir bereket gecesidir. Yüzen bir bereket bu. O sene hangi geceye denk geleceğini ancak Allah biliyor. Onun için her gördüğünü Hızır, her geceyi Kadir bil demişler. Bu geceyi ihya etmek, ibadet etmek çok sevap. Hı hı. Bin aydan daha hayırlı çünkü. Ama günü de bildirilmemiş ki insanlar başka günlerden gafil olup da nasıl Kadir gecesi var.
O gün.
İnsanın tabiatında bu var.
Evet,
onun için insanların ama bazı ipuçları bildirilmiş. Onun için Ramazan ayı her zaman farklı olmuş. Farklı olunca tabii bir ay, bir gün, onun beklenmesi, karşılanması, gerek insanın telakkilerinde, hafsalasındaki beklilik, gerekse fiili hazırlıklar bambaşka oluyor. Hele eski Osmanlı coğrafyasında Ramazan ayı gelmeden önce resmi hazırlıklar, sosyal hayattaki hazırlıklar, insanlardaki coşku elbette ki günümüzden çok farklı. Günümüzün insanı çok süratli bir hayat yaşıyor. Bu süratli hayatın içinde her şeyden biraz var. Yani sosyal münasebetleri, yemesi, içmesi, uyuması, dinlenmesi, ibadetleri de hep böyle hap şeklinde, komprime şeklinde. Onun için tabii günümüzde de belki belli bir coşku yaşanıyor, insanlar fark ediyor ama bu hayatta biraz zor. İkincisi de tabii bu biraz dini ve ananevi hislerle alakalı. Zamanımızda son 100 yılda dini ve ananevi hisler insanlarda azalmış vaziyettedir. Bu dünyanın tabii seyridir. Bütün dünyada bu böyledir. Bizde de böyle. Oruç tutanların sayısı 5 vakit namaz kılanlardan her zaman fazladır. 5 vakit namaz kılmayan çok kişi oruç tutarlar. Oruç
birbirine engel midir? Yani
değildir.
Namaz kılmıyorsun, oruç da tutma o zaman.
Cahilce bir sözdür. Çünkü İslamiyet'te iman bölünmez. Yani ben Allah'a inanıyorum ama peygamberlere inanmıyorum diyene, ki deist diyorlar şimdi, Müslüman denmez. Ben Allah'a da inanıyorum, peygamberlere de inanıyorum, Muhammed Aleyhisselam'a da, Kur'an-ı Kerim'e de inanıyorum ama ben ahirete inanmıyorum. Bu Müslüman değildir. Ben namazın farz olduğuna, oruca inanmıyorum. Bu Müslüman değildir. Ben içkinin haram olduğuna inanıyorum ama işte zinanın haram olduğuna inanmıyorum. Bu Müslüman değildir. Çünkü imanda bölünme olmaz. İman bir bütündür. Ama zayıflar kuvvetlenir. O ayrı bir mesele. Ama ibadetler öyle değil. Yani namaz kılmayan birisi oruç tutarsa namaz kılmadığının günahını yüklenir ama en azından oruç tutmamanın günahından kurtulur. Yani içki içmeyen kimse içki içmemenin hem günahından kurtulur hem sevabını alır ama zina ederse onun günaha yazılır. Yani ameller imandan bir cüz değildir. Bu mühim bir prensiptir. Ehl-i Sünnet'in prensibi. Çünkü buna bugün karşı çıkanlar var. İki ifrat ve tefrit var. Bir grup diyor ki fark etmez diyor yani. Ne olacak diyor. Bir kısım da diyor ki hayır diyor. Bir günah işleyen dinden çıkar. Ehl-i Sünnet ortada bir yol tutmuş. Onun için eskiden beri namaz kılmayan, hatta mesela başka zamanlarda içki içen insanlar Ramazan ayında mesela içkiyi bırakıyorlar. Ben öyle akşamcılar tanıyorum. Hmm. Akşamcı adam her akşam içiyor. Ramazan ayı geldiğimi bırak. Hatta derdim ya sen bir ay madem içmiyorsun.
Niye devam etmiyorsun?
Niye devam etmiyorsun? Ya inşallah ederiz falan. Kimisi de o başka bu başka falan. Ama ben bunu gördüm. Bu tabii bir iman alametidir. Ne kadar olursa olsun. Günah da işlese bir insan eğer dini prensiplere, ananelere hürmet ediyorsa, yani bir seccadeye bile, bir tesbihe bile hürmet ediyorsa bir insan, ne kadar günahkar olursa olsun, bu bir iman alametidir. Yani imanlı olduğuna delalet eder. Vaktiyle bir şarkıcı vardı. Hakkında da çok konuşulan bir şarkıcıydı çeşitli alışkanlıkları sebebiyle. Ramazan ayı geldiği zaman ilan verirdi gazeteye. Ramazan-ı Şerif münasebetiyle gazinomuz ve konserlerimiz tatildir diye. Bunu reklam için verdiğini zannetmiyorum. Çünkü o zaman yani böyle modern insanların, okumuş insanların dindar görünmelerine çok ihtiyaç yoktu. Tam tersi aleyhlerine olurdu o. Buna rağmen böyle bir ilan vermesi o zaman büyüklerimiz tarafından hep iman alameti olarak değerlendirilmişti. Kendi hayatı belki hiçbir Müslümana yakışmıyordu ama bu ilanı bile onun dinin prensiplerine saygılı olduğunu gösteriyordu. Hatta gayrimüslimlerden İslam dininin şiarı olan bazı hadiseleri, mesela camiye, Kur'an-ı Kerim'e ve Müslümanların ibadetine hürmet edenlerin son nefeste imanla gideceğini, yani ona iman telkin edileceğine bilgiler var. Onun için bizde amel cüz değildir. Bizim bir komşumuz vardı, aklıma bir hatıra geldi. Tıp fakültesinde de talebe bir torunu vardı. Bir gün oturuyoruz, sert bir adamdı, Allah rahmet eylesin. Temiz bir insandı ama sert, rigid bir adamdı. Biraz demek ki cahildi. Torununa dedi ki, oğlum sen aç bir eşeğe benziyorsun dedi. Neden öyle söylüyorsun dedeciğim dedi. Namaz kılmıyorsun, oruç tutuyorsun dedi. Hmm. Namaz kılmadan, oruç tutan bir adam dedi şu mübarek günlerde aç eşeğe benzer dedi. Çocuk kalktı bir müddet sonra, gitti buzdolabına. Açtı buzdolabını. Dedim ne yapıyorsun? Dedemi duymadın mı dedi. Safiyane, dedesinin şey için değil.
Yani inandı söylediğine.
Evet, madem öyle dedi, benim dedi böyleymiş dedi. O zaman oruç tutmama da bir gerek yok dedi. Eyvah. Yani boşuna tutuyorum demek ki. Namaz kılamayacak, kılmıyor. Yani nefsine ağır geliyor. Dedim ya Hakkı amca, senin yaptığın oldu mu şimdi? Çocuğun imanla bir bağlantısı oruç tutmak, ki oruç tutmak az bir ibadet değildir. Tabii. Yani sabahtaşı
zor bir ibadet bir de.
Herkes oruç tutamaz. Yani ben şahsen farz olmasaydı 5 vakit namaz belki kılardım ama oruç tutmak kolay bir şey değil yani. Buna rağmen bu gencin, hele o zamanlar yaz. Yaz günleri, uzun günler şimdiki gibi. Dedim yani bu sen bunu nasıl söylersin? Bir kere ikisi birbirinden farklıdır. Tamam, bir oruç tutan kimseye namaz kılmak yakışır. Namaz kılana da oruç tutmak yakışır. İçki içmeyene kumarda oynamamak yakışır. Zina da etmemek yakışır ama bunlar birbirinden ayrı şeylerdir. Onun için zamanımızda ben bazı böyle şeyleri duyuyorum. Bu bir taassup eseridir. Evet, onu da yapsın ama sakın ha. Yani bunu yapmıyorsun, bunu da yapma. Yani bu ameller birbirinden ayrıdırlar. Bunun üzerinde durmak lazım. Bunu Osmanlılar iyi bilmişler. Yani Osmanlılar'da da günahsız insan değil. Yani Osmanlılar da neticede. Yani günah bile işliyor olsa Ramazan'a hürmet etmiş.
Bir de her birinin sevabının ve günahının ayrı olduğunu ve evet, ayrı ayrı sorgulanacağımızı. Tabii. Ama bir bütün halinde insanın daha gelişmiş, daha evet, kamil hale geleceğini bilmişler.
Evet. İman mühim. İmanın mühim olduğunu, imansız cennete giren olmadığını, ancak günah işleyenlerin cennete gidebileceğini, affedilirse, tövbe ederse bir şekilde şefaate uğrayarak bilmişler. Osmanlılar İslamiyet'i çok doğru, ortalama, aşırılıklardan uzak, saf, temiz haliyle yaşamışlar. Osmanlılardan sonra İslamiyet'i onlar kadar saf yaşayan olmamış. Şu anda da yok, eskiden de yok. Osmanlılar bu hususta numunedir. Bunu bir subjektif olarak söylemiyorum. Tetkikatımın neticesini söylüyorum. Ben hem Osmanlı'dan kalma insanları tanıdım, hem Osmanlı hayatını tetkik ettim. Sosyal tarih üzerine bunu gördüm. Bu işin esası budur. İman bölünmez, ameller bölünebilir. Olmaması tabii tavsiye edilir ama dediğim gibi birbirinden ayrıdır. Osmanlılar da Ramazan-ı Şerif'e ayrı bir hürmet, ayrı bir ehemmiyet vermişler ve bunu Müslümanlığın bir şiarı olarak görmüşler. Bu sebeple Ramazan ayı gelmeden önce, düşünün, Ramazan ayına 11 ayın sultanı demişler. 12 tane ay var. Niçin? Recep ayı da çok mübarektir. Hı hı. Şaban ayı da çok mübarektir. Hatta bir Allah'ın ayıdır, biri peygamberin ayıdır. Muharrem ayı çok mübarektir. Hı hı. Buna rağmen Hicce ayında Kur'an-ı Kerim'de övülmüş 10 gün ve malum Kurban Bayramı vardır. Hac günleri o ayda yapılıyor. Buna rağmen Zilhicce de çok kıymetli bir ay. Buna rağmen Osmanlılar Ramazan ayına 11 ayın sultanı demişler. Hatta Ramazan geldi, Ramazan gitti dememişler. Şehri Ramazan geldi, şehri Ramazan gitti. Şehir ay demektir Farsça, Arapça. Şehri Ramazan, Ramazan ayı demek. Şehir ise Farsça kullanıyoruz. Kent demektir. İkisi birbirinden farklı. Bu kadar hürmet etmişler. Tabii ne yapmışlar peki? Ne yapmışlar? Bir kere Ramazan-ı Şerif'ten önce Osmanlı hükümetinin resmi bir hazırlığı var. O da nedir? Bütün çarşı esnafına, belediye ile meşgul olan memurlara vazifeler veriliyor. Sokaklar temizlenecek, sokağa akan çirkefler kaldırılacak, çarşı pazar temizlenecek, herkes tartısını temizleyecek. Yani Ramazan ayını farklı bir şekilde hem hürmet ederek hem daha şuurlu bir şekilde karşılayacak.
Hem de daha dikkatli, de daha olacak, dikkatli her olacak her şeyde. Terazisine, tabii,
terazisine bile dikkat edin. Çünkü terazi kirlendiği zaman ağır çeker. Hafif bir şey aldığınız zaman, bir baharat mesela, aldanırsınız. Onun için terazi eskiden bu daha mümkün. Temizlenir. Hatta eskiden paralar bile temizlenirdi. Çünkü para kullanıla kullanıla altın, gümüş üzerinde kir teşekkür eder. Zaten bir gram ağırlığında. Onun ağırlığına tesir eder. Onun için İslamiyet'te temiz parayla alışveriş yapmak tavsiye edilir. Parayı temizlemek, teraziyi temizlemek, okkayı temizlemek, bunların hepsi Ramazan ayı öncesinde yapılmış hazırlıklardandır. Ramazan ayında memurlar için, ki Osmanlı Devleti zamanında memur şimdiki kadar fazla değil, memurlar için de bir tanzim var. Memurlar daha geç gelip daha erken gidebilecekler. Hatta bazı memurlar için öğleden sonra eğer işlerini tamamlamışlarsa erken gitme imkanı var. Zaten mesainin çok sıkı olmadığı, yapılan işe bakıldığı bir devirden bahsediyoruz. Yani memurun işi nedir? Büyük ekseriyetle evrak hazırlamaktır. Bu evrakı evinde de hazırlayabilir. Adam evinde hazırlar, getirir. İlla orada bulunup da hazırlamasına gerek yok.
Değişik acil, çalışma biçimi. Evet,
acil o güne yetişmesi gereken evraksa tamam, ama değilse. Bu evrakları alıyor, hazırlıyor. Zaten devlet dairelerinde bütün memurlar için yer de yok. Bu Osmanlı'nın son zamanı için söylüyorum. Çoğu evinde hazırlıyor. Böyle torbalar içinde evrakı getiriyor, yenisini alıyor. Bu sebeple memurlara da bir tolerans tanınıyor. Hatta zaman zaman Ramazan ayında izin, tatiller fazlalaşıyor. Medrese talebelerine, yani mektep talebelerine Ramazan ayı tatildir. Ramazan'da medrese talebeleri tatil yaparlar. Ama tatil de yapmazlar aslında gariplerin. Memleketlerine giderler. Memleketlerinden müftüler onları çeşitli köylere imam olarak tayin eder. Bunlar Ramazan ayında, o zaman her köyde imam ve her köyde cami yok. Ramazan ayında köylere cere çıkarlar, cer derler buna. Bu cer vesilesiyle Ramazan ayında köylerde teravih kıldırırlar. Çocuklara ve Kur'an-ı Kerim okuma bilmeyenlere Kur'an-ı Kerim öğretirler. İşte o zaman içinde bir ölen olursa onu yıkarlar. İlâ ahir. Yani dini hizmetlerde bulunulur. Ama ilk esas işleri teravih kıldırmak ve mukabele okumak ve Kur'an-ı Kerim öğretmektir. Bir ay boyunca bir köyde kalırlar. Köylü onu sırayla misafir eder. Veya misafir evi varsa köy odası orada kalır. Köylüler ona yemek götürürler. İftar ve sahur yemeği. Ve ayrılırken de bir hediye verirler. Bu hediye para olabileceği gibi buğday da, arpa da olabilir köyün mahsulüne göre. Medrese talebesi onu satarak cep harçlığı yapar. Yani tatil ama tatilde bile hem de medrese talebesi pratik yapmış olur. Yani medrese talebesinin birinci vazifesi din adamı olmaktır. Orada Kur'an-ı Kerim okuyarak, namaz kıldırarak, halkla temas kurup, halkı aslında tanıyarak.
Evet, sorularını öğrenip cevaplar
verir. Derdi nedir, evet. İnsanların hali nedir, bunu öğrenerek böylece bir pratik, staj yapmış olur şimdiki tabirle. O cihetle medreseler tatil olur. Bunlar resmi hazırlıklardır. Bununla alakalı fermanlar reşredilir. Çeşitli işte sadrazama, İstanbul kadısına. İstanbul kadısı o zaman İstanbul'un belediye reisidir. Her memleketin kadısı oranın belediye reisi. Hepsine emirler gider. İşte Ramazan-ı Şerif geliyor. Aman dikkat, esnafa dikkat, yollara dikkat, camilere dikkat. Camiler önceden temizleniyor. Halıları yıkanıyor. Tozu toprağı, örümcekleri alınıyor. Tabii kolay bir şey değil cami, hele büyük,
büyük
camiler
camilerde
için. Ondan sonra Selahattin camilerinin vakfı var. Onlar gül suyuyla yıkanıyor. Ramazan ayında mis gibi gül suyu kokuyor. Yani onlar zengin camilerin tabii ki şeysi daha fazla farklı.
Vakıflar elbette ihtiyaç sahiplerini görüyorlar. Ha, onların ihtiyaçları karşılanıyor.
Şimdi zaten, Osmanlılarda ben yarın ne yiyeceğim, benim yiyecek ekmeğim yok diye bir insanın düşünmesi mevzu bahis değil. Çünkü köyler hariç bütün şehirlerde, yani şehir ve kasabalarda imaretler var. Osmanlılar'da imaret fakirlere ve vakıftan hakkı olanlara. Kim bunlar? Cami imamı, kayyumu, müezzini, medrese talebeleri ve hocaları. Hastane varsa, darüşşifa varsa, doktorlar, hemşireler ve hastalara yemek çıkaran yerdir. Bu bir yemekhane, bu bir lokanta, parasız lokanta ama dediğim gibi şeysi biraz geniş. Fakirler de her gün buraya gidip iki öğün yemek yiyebiliyorlar veya isterlerse yemek alıyorlar. Yemek alamayan veya almaya utanan fakir varsa bu imaretin kapıcıları var, bevvapları. Onlar tevziği bittikten sonra, her günün tevziği var. Sabah ve akşam tevziği var. Sabah tevziği sabah namazından sonra olur, akşam tevziği ikindi vaktinde olur. Ondan sonra bu evlere sefer taslarıyla yemek götürüyor. İki kişiyse iki kişilik. Üç, yeni eski kapları alıyor, yeni kapı bırakıyor.
Kendi kaplarıyla götürüyor.
Yani. Kendi kapları, şeyin kabıyla. İmaretin vakıf kapları var, üzerinde yazıyor. Mührü var. İşte Hasan Paşa imareti vakfıdır diye gördüm ben böyle. Bakır, sefer tası, üçlü, dörtlü, ikili, böyle sefer tası. Büyüğü var, küçüğü var, zapt tutuyor. Bakırdan üzerinde mühürleri var, yani karışmasın diye. Eskiden bakır çok kıymetli olduğu için bakırlara mühür yaparlardı. Hatta evlerde de vardı. Ben çok gördüm. Abdullah Ağa yazıyor mesela. Pelancalı Abdullah Ağa. Onun bakır
kendi kabı. Mutfağının kabı.
Tabii, birine gittiği zaman karışmaz. Mesela yemek geliyor, bakıyorsun. Hatta Abdullah'ın kabıymış bu diyorsunuz. Çünkü birbirine benziyor bakır,
evet,
kaplar.
Evet, sonuçta.
O mühürler birbirine benziyor. Hatta ben bir eve gitmiştim misafirliğe. Ortaya sehpanın üzerine güzel bir bakır sahan koymuşlar. Böyle oval sahan, daha ziyade et yemekleri içindir o. Her yere ulaşmaya vesile oluyor. Oval sahan, dedi ne kadar güzel kaplatmışlar da. İçine tesbih falan koymuşlar, böyle biraz süslemişler. Kapağını bir kaldırdım, kapağın altında mühür var. Ev sahibi farkında değil. Ben o mühürü aradım, buldum. Ev sahibinin ulu dedesinin ismi yazıyor. Oradan o dedenin adı çıktı. Tarih var çünkü altında. Dedenin ismini bulduk.
Yani enteresan.
Onların ailelerinden kalmış. Bu mühürler meşhurdur, kaybolmasın diye. Bu imaretler yemek götürüyor. Binaenaleyh Ramazan-ı Şerif'te zaten bu imaretlerin faaliyeti artıyor. Çünkü
Ramazan vakıflar, dışında da götürüyor değil mi?
Her zaman. Her gün fakirler gelip burada yemek yiyorlar. Sabah akşam orada yiyorlar. İsterlerse alıp götürüyorlar. Kendi kaplarını getiriyorlar. Gelemeyenlere de burası yemek terziydi. Bu Osmanlı'da fiksta Selçuk'tan kalma bir adet bu. İmaret adeti. Yani bir ve bize mahsustur. Araplarda da var ama orada da adı imaret. Halbuki Arapça'da imaret bina demektir, apartman demektir. Fakat bizde imardan geliyor. Hı-hı. Bir memleketin imarı oradaki muhtaçların tatminiyle olur. Yoksa istediğiniz kadar medeniyetiniz olsun.
Evet.
O gün aç insan varsa bir tane, o cemiyette hastalık var demektir. Problem var demektir.
Mazlumların kapısı.
Mazlumların kapısı, evet. Vakıfların esas ehemmiyeti bu. Şimdi ben vakıflara bakıyorum yakın zamana kadar. Ama şimdi mesela son zamanlarda biraz da Ramazan ayında bu devletin de bazı müesseseleri
var. Yerel yönetimlerin de var. Evet, takdir etmek
bu
lazım.
Son zamanlarda çıktı ama bu 20-30 senedir. Evet. Turgut Özal'dan itibaren artık yani beldelerde en azından fakirlerin sabah akşam gidip yemek yiyebileceği bir yer var. Çok şükür. Her yerde var mı bilmiyorum. Tetkik etmedim. Muamele nasıldır onu da bilmiyorum ama bu var. Bu bile büyük bir şey. Osmanlı'nın işte en güzel mirası bu. Bu imaretler vakıflarda bağışlarla geliri artıyor, daha güzel yemekler çıkartıyorlar. İmaretlerin Ramazan ayında mesela bazı vakfiyelerde var. Ramazan ayında şu çıksın diyor mesela. Tatlı kıymetli mesela. Şu kadar tatlı çıksın, fazla çıksın. Her gün çıksın tatlı mesela.
Ya da etli yemek her gün
etli
olsun.
Etli yemek her gün olsun. Kolay bir şey diyor. O zaman et de pahalı, tavuk daha pahalı, tatlı çok pahalı. Çünkü şeker olmadığı için tatlı balla veya şeker kamışıyla yapılıyor. Şeker kamışı Hindistan'dan geliyor. Bal zaten istihsali, üretimi mahdut. Onun için tatlı kıymetlidir. Hatta eski fıkıh kitaplarında evli bir erkek diyor hanımına diyor haftada iki kere tatlı yedirmelidir diyor. Yarım okka da et yedirmelidir haftada. Yarım okka et yaklaşık 600-700 gram ediyor haftada.
Haftada.
Nafakadandır diyor bu. Bunu veremeyecek adam evlenmesin diyor.
Oo. Evet. Mesela kadın, şimdi ona baktığınızda
çok erkek
zor.
Veremez yani zor, evet. Şimdi kadından yani işi
tatlı
de zor.
Belki daha zor. Kolay ama et hala
tatlı
çok kolay.
Kolay. Evet. Tatlı çok kolay şimdi. Çünkü şeker imalatı arttı. Çok kolay. Ama et daha da zor. Eskiden et daha ucuzdu belki. Ama şimdi et hele bizde çok pahalı. Evet. Çok pahalıdır. Bu da enteresan. Şimdi Ramazan ayının bu görünen idari hareketlenmesidir ve insanlar da buna bakarak da anlarlar ki üzerimize öyle bir ay gölge ediyor ki hadis-i şerifte geçiyor. Bu Ramazan ayıdır. Bunun her günü şöyle bereketlidir, her gecesi. bu hadis-i şerifin zuhur ettiğini anlıyor insanlar. Camilerden tut sokaklara kadar pırıl pırıl Ramazan ayı geliyor. Bu da ne güzel yani hükümetin, evet, hükümeti İslami'nin, Osmanlı Devleti'nin bir aya gösterdiği hürmet. İnanın bu aya ezebiler bile gayrimüslimler.
Şimdi onu sormaya hazırlanıyordum. Evet. Yani oruçlu olduğunu bildiği komşusunun evine yemek kokusu gitmemesi için dikkatli, evet, olan, hassasiyet gösteren.
Bunu biz çok gördük, duyduk ve okuduk. Osmanlı gayrimüslimleri şu anda Türkiye'de yaşayan ve adına Müslüman diyen pek çok insandan daha toleranslı, daha saygılı idiler. Müslümanların oruç ayında aleni oruç yemezler. Yemek kokusu intişar edecek yemekler pişirmezlerdi eskiden. Buna saygı gösterirlerdi. Müslümanlar da onların dinine saygı gösteriyor çünkü. Yani rahatça çanlarını çalıyorlar, kiliselerine gidiyorlar, haç gezdiriyorlar. Müslümanlar onları aşağılamıyorlar, hakaret etmiyorlar. Yani böyle bir düzen kurmuş Osmanlı. Bir arada yaşama düzeni. Bu Avrupa'da yok. Bugün Avrupalılar bakın bu kültüre sahip değiller. Bu problemler biraz ondan çıkıyor. Bu İslamofobi falan ondan çıkıyor. Çünkü Avrupalılar hiçbir zaman kendilerinden olmayanlarla beraber yaşamadıkları için veya yaşadıkları zaman nihai çözümle onları yok ettikleri için, hı hı, mesela Katolikler, Ortodoks, Protestanlarla yaşamamışlar hiçbir zaman. Yok etmişler. Fransa'da Saint-Barthélemy katliamını düşünün.
Tolerans göstermedikleri için, evet, böyle kendilerinden şimdi, başka hiç kimseye.
Şimdi onlar da insan hakları, demokrasi bizlerden, bütün İslam dünyasından çok ileri gitti ama bu bir gelenek.
Ama uygulama
bir
açısından baktığınız zaman da hep, evet, zorla uyguluyorlar, evet, ve hep kendilerine dönen tarafını, evet, uyguluyorlar.
Şimdi mesela bunu da söyleyeyim de şimdi mesela Kur'an-ı Kerim'de Yahudi aleyhtarı ayet-i kerimelerin çıkarılması gündeme geldi Avrupa'da. İyi, Yahudileri öven ayetler de var. İsrailoğullarını öven, onların peygamberlerini anlatan, onlar ne olacak? Bu bir. İkincisi, ya İncil'deki Yahudi aleyhtarı ayetler, bugün Hristiyanların elindeki İncil baştan sona Yahudi aleyhtarı bir manifesto gibidir. Çünkü Hazreti İsa'yı onlar, Yahudilerin çarmıha geliniyor. Ya Tevrat, bugün Yahudilerin elindeki Tevrat, Yahudilerin tarih boyu yaptıklarını anlatıyor. Nasıl puta tapındılar, nasıl peygamberleri öldürdüler, yani kendi kitaplarını, bunlar da çıkacak mı? Bunlar kalıyorsa o zaman Kur'an-ı Kerim'lesin derdiniz.
Yani bir kitap mı yasaklayacaklar? Yıllarca kitaplar yasaklanmasın diye Avrupa.
Sonra bu kitap bir adamın yazdığı bir kitap değil. Bu bir insanın insanları kine, nefrete sevk edeceği bir kitap. Bu bir mukaddes kitap. Mukaddes kitap bir bütün içinde değerlendirir. Tek tek ayetleri çekilmez. Bu bile işte onu gösteriyor. Yani Osmanlı ülkesinde hiçbir zaman İncil ve Tevrat yasaklanmış mı? Talmud yasaklanmış mı? Orada da Müslümanların itikatlarının hilafınadır. Onun için bu bir ana nedir? Bu bir yaşantıdır. Maalesef biz bunu kaybettik. Bu bizim ecdadımızla olan beraber yaşama ananesini çeşitli sebeplerle kaybettik. Fakat Avrupa'da hiç olmadığı için Avrupa demokrat da olsa, insan haklarına saygılı da olsa maalesef bu beraber yaşama ananesini, hissini hiçbir zaman kazanamadı. Bu Osmanlı'da vardı. Muhtemelen de Osmanlı'yla mezara gömüldü.
Tarih oldu. Kısa bir araya gidelim. Sonrasında Ramazan geldiğinde ne yapılırdı konuşacağız ama öncesinde nasıl karşılanırdı? Geldiğine nasıl inanılır ve nasıl ilan edilirdi? Bundan bahsedeceğiz. Profesör Doktor Ekrem Bora ikinci ile birlikteyiz. Ramazan nasıl karşılanırdı? Eskiden Ramazan için yapılan hazırlıklar neydi ve ilk birkaç gün nasıl geçerdi? Özellikle bazı gruplar için biraz daha zor sanki, tiryakiler için, evet, dışarıda çalışanlar için, işi ağır olanlar için, mevsimine göre elbette daha zorlukları var. Şimdi bir kere nasıl ilan edilirdi kısmını konuşalım.
Evet, o emniyetli bir husus çünkü günümüzde de bu çok mevzu bahis oluyor. Yani Ramazan girdi mi girmedi mi?
Bunca teknolojiye rağmen. Evet.
Şimdi yakın zamanda görürdük bir gün önce oruca başlayan veya Ramazan girdiği halde oruca başlamayanlar. Bu bir gün önce başlayanlar, efendim Suudi Arabistan'da başlamış, biz de ona uyuyoruz derlerdi. Başlamayanlar da işte bizim memleketimizde daha biz hilali gözetledik, görmedik, onun için başlamadı diyenler var. Halbuki işin kaidesi açıktır. Peygamber Efendimiz buyurmuşlar ki, biz ümmi bir milletiz, hesap bilmeyiz. Ümmi demek burada cahil manasına değil, hesaplamak kolay değil. Hilali gözetleriz, oruç tutarız, hilali gözetleriz, bayram ederiz. Görmediğimiz zaman 30'a tamamlarız. Bunun kaidesi şu. Şaban ayının 15'inde dolunay olur. Gökyüzünde dolunay belli. Ayın 15. gecesi. Bundan sonra 14 gün sayarsınız. 14. gece, yani 29'u 30'a bağlayan gece gökyüzünü gözetlersiniz. Ama nasıl gözetlersiniz? Benim Ankara'da bir arkadaşım vardı. Dedi ki biz bu gece hilali gözetledik, göremedik. Kaçta gözetlediniz? Dedim. Gece yarısı çıktık bizim evin tavanına. Dedim size bu şehir ışıklarında gece 12'de hilal göremezsiniz ki. Hilalin görmesinin de bir ilmi vardır.
Bir saat gibi.
29'u 30'a bağlayan gece güneş dünyada nerede batıyorsa, orada hilal eğer ufuktan 5 derece aşağıda değilse, orada 25 dakika gözükür. Varla yok arası. Ve güneşin hemen yanında gözükür. Öyle gökyüzünde 12'de saat hilal falan göremezsiniz. Mümkün değil. O halde ne yapacaksınız? 29-30'a bağlayan gece garp ufkunu gözetleyeceksiniz. Güneş batacak. Güneş battıktan bir müddet sonra hilal doğar. Ve o daha kararmadan hilal batar. Ha, o zaman ayın başıdır ve yarın Ramazan-ı Şerif'in biridir. Göremediniz hilali. Baktınız göremediniz. Niye göremediniz? Şehrin ışıkları. Şimdiki, eskiden yok ama var. Sis, bulut, efendim veya rutubet. Bunun görülmesine mani olabileceği gibi. Biraz evvel anlattığım gibi güneş nerede dünyada batıyorsa o saatte. Hı hı. Hilalin doğuşu saatinde. Hilal biliyorsunuz dünyanın etrafında doğar ay. 29,5 gün döner. 29,5. günde eski yerine gelir. Orada hilal gözükmez ay. Mümkün değil. Kavuşma noktası. Oradan tekrar harekete başlar. Harekete başladıktan sonra yaklaşık 7-8 derece sonra hilali görmek mümkün. Bu da 16 saat sonradır. Yani hesapla bulduğunuz tarih 16 saat sonra. O güneş nerede batıyorsa o saatte ancak orada görülür. Bazen hiçbir yerden gözükmez. Okyanusun ortasında mesela. Orada kimse yok, göremez. Veya oradan batar ama 5 derecenin altında olduğu için ışıklar sebebiyle siz ufka baktığınız zaman dümdüz bir ufuk olması lazım. Çöl gibi, deniz gibi. 5 derecede gene göremezsin. Bir kere bu bir ilim. Bunu bilmek lazım. Peki ne oldu göremeyince? Bunu tabii muvakkitler var Osmanlılar zamanında.
Yani bunu sıradan bir vatandaşın görmesi çok beklenmiyor.
Çok zor. Sıradan vatandaş yapacağı, işte buraya bakacak, ya görmedi, tamam 30'a tamamlayacak. Şaban 30'a tamamlayacak. Ertesi gün bir daha hilal gözetlemeyecek artık. Bitti. Ramazan başladı. Evet. Aynı şekilde Ramazan sonunda da bakacak. 29. gece hilali gördü görmedi, 30'a tamamlayacak. Ertesi gün bayram.
Ama bunlar toplu yaşanan olaylar olduğu için tabii. Bir kişinin başlaması bitirmesi değil, birileri tabii. Tarafından bunun haber verilmesi
şimdi
gerekecek.
Bu böyle olduğu için ta öteden beri bu işin mütehassısları, yani hilal nerede görülür, ne zaman görülür, hangi zaman görülür, hangi gün görülür, hangi, bunu bilenler, muvakkitler eski tabirle veya müneccimler, astronomlar, astrolog değil astronomlar, bunu gözetlerler. Yüksek tepeler, ufkun açık olması lazım, havanın temiz olması lazım. Erciyes Dağı gibi, Uludağ gibi, Çamlıca Tepesi gibi. Buradan gözetlerler. Galata Kulesi gibi. Bizde Beyazıt Kulesi gibi. Gözetlerler. Hilal görülürse, ertesi gün bayram yapılır.
Ya da Ramazan ilan edilir.
Ramazan ilan edilir ve bayram yapılır buna göre. Bu ilan edilir. Bunun ilan edilmesi Osmanlı'da çok sistemli bir müesseseleşmiş bir hadisedir. Hilali gözetleyenler bunu hükümete bildirirler. Hükümet toplar atarak ilan eder. Ve bir yandan sadrazamla ferman gider ki böyle böyle Ramazan ayı başlamıştır diye. Ve bütün memlekete imkan olduğu nispetle duyurulur.
Yani şimdi olduğu gibi biz Ramazan'ın ne zaman başlayacağını bir yıl önceden ya da aylar önceden bilmiyoruz.
Tahminen biliriz şu günlerde.
Şu iki günden biri.
Şimdi tabii Bursa'nın ne haberi var, Konya'nın ne haberi var, Erzurum'un ne haberi var, Şam'ın ne haberi var. Onlar da aynısını yaparlar. Orada da vali var, hükümet var.
Çünkü sonuçta aynı yere bakıyorlar.
Evet. Ha bakarsınız İstanbul'da Ramazan başlamış ama Erzurum'da başlamamış.
Görmemişler.
30'a tamamlamışlar. Mümkündür. Olabilir. Koca bir memleket Osmanlı İmparatorluğu. Bu her zaman mümkün. Onun için bir problem yok.
Peki başlamamış olması bir problem teşkil eder mi? Hayır. Yani İstanbul başladı, Erzurum başlamadı.
Hayır, İstanbul gördü hilali. Onun için başladı. Hı-hı. Erzurum göremedi. Kaide nedir? Hilali gördünüz başlayın. Göremediniz 30'a tamamlayın. Yani başka yer başlamış. Ha orada da ihtilaflar var. Bir yerde hilal görülmüşse herkesi bağlar. Hı-hı. Ama tabii Erzurum'un nasıl haber alacak?
Evet, haberleşme imkanı.
Telgraf var. Sonradan olmuş mesela bu. İstanbul'da hilal gözükünce hemen telgraf çekilmiş. Bütün Osmanlı ülkesindeki hilal görülür Ramazan'ı başlatın. Bu mümkün. Ama mümkün bu olmuyorsa o zaman Erzurum bir gün sonra, Şam bir gün sonra, İstanbul bir gün önce veya tersi.
Ama şimdi olduğu gibi birbirlerini suçlamak.
Hayır olur mu öyle şey? Kaide bu. Ama bir gün önce olmaz. Vaktiyle Suudi Arabistan o biraz evvel anlattığım kavuşma noktasını esas alıyordu. Halbuki görmek esastır. Daha doğrusu görebilmek esastır. Tabii şimdi bu hilali gözetlemek, görmek de ayrı bir problem olduğu için son zamanlarda yani 40-50 senedir bütün dünyada hesap ediliyor. Hilal dünyanın neresinde, dünyadan hangi tarihte görülebilir? Onu hesapla bulmak mümkün. Dakik olarak. Mesela Türkiye saatiyle 23.58'de şurada görülecektir. Bunu böyle bugün bilebiliyorsunuz. Ama sizde gözükmüyor. Türkiye'de gözükmüyor. Hı hı. Ama diyelim ki Hindistan'da gözüküyor. Şimdiki kaide bütün dünyada Ramazan'ı başlatmak. Hı hı. Bu da mümkün. Yani görülebilirlik esas ya. Hani Türkiye'de de Hindistan'da görüldü.
Çıplak gözle görmemiş olmak.
Bize haber verecekti. Biz de başlatacaktık. Bu prensibe istinaden bugün her yerde başlatılıyor. Aslında doğru olan gözetlemek. Bunun ehil bir heyet tarafından her memlekette yapılması ve Ramazan'ın buna göre başlaması. Ve bazılarının dediği gibi Müslümanlar birlik içinde değiller. Bir gün önce bayram, bir gün... Hayır, hiç alakası yok. O din onu aramıyor. Müslümanın biri bir gün önce, bir gün sonra bayram yapabilir. Bu dine aykırı değil, çünkü fenne aykırı değil. Fen böyle icap ettiriyor. Çünkü din diyor ki görülebilirlik esastır. Hı hı. Orada görülmezse bir gün sonra gayet tabii.
Dünyanın işte yuvarlak olduğunu düşünürseniz, evet. Güneşin ya da ayın her yerde görülmez, evet. Dakikasının aynı olmadığını düşünürseniz.
Evet. Avustralya yılbaşı kutluyor. Siz daha 31 Aralık'tasınız.
Gazetede, televizyonda görüyorsunuz. Yıl var arada.
Arada yani, yıl var yani, düşünün. Doğsanız orada bir çocuğu olsa, sonra burada çocuğu olsa, bir yıl, ikizlerin arasında bir yıl olacak. Evet. Bunu tabii karşılıyorlar da. Niçin Ramazan ve bayramın bir gün önce bir gün sonra olduğunu tabii karşılamıyorlar? Eğer bu dini ve fenli prensiplere uygunsa uygundur. Hiçbir mahsuru yoktur. Kimse kimseye de siz yanlışsınız, siz yanlış yapıyorsunuz demez. El verir ki prensiplere uygun olsun. Ama dediğim gibi son zamanlarda bunun önüne geçmek için, bazı problemleri önlemek için önceden karar aldı İslam Konferansı. Dediler ki dünyanın bir yerinde görülürse hepsi Ramazan'a başladı. Bizim takvimlerde de öyledir. Türkiye'de de öyle, başka memleketlerde de öyle. Diyelim ki Hindistan'da görüldü, diyelim Çin'de görüldü, diyelim Avustralya'da görüldü, diyelim Güney Amerika'da görüldü. Ertesi gün takvimler Ramazan'ı başlatıyorlar. Buna da şükür. Çünkü aksi de olabilir. Ayın
bir gün dönmesi
başlatabilir. O zaman bir gün önce başlardı. Hiçbir kıymeti yok o zaman.
Bir gün fazladan oruç tutmuş olur, evet. Ve belki de asıl Ramazan'ı oruç tutmuş.
Kaçırmış olurdu. Bu gibi bir problemi en azından önlemiş oluyor. Ulema demişler ki böyle hesapla bulunduğu zaman şaşma ihtimali olabilir. Onun için iki gün kaza orucu tutarsınız, bittiği zaman mesele biter. Çünkü herkes bunu anlamaktan ve kendi başına hareket etmek imkanına sahip olmadığı için Ramazan ayı bittikten sonra iki gün kaza orucu tutuyor. Bu bütün Osmanlılar zamanında bile bu var yani, hani şeye uygun başlamamışsa. Bunu problem yapmanın, dramatik hale getirmenin, konuşmanın, birbirlerini suçlamanın, İslam birliği paramparça bilmem demenin manası yok. Bu şeye aykırı bir husus değil. Yani birlik, beraberlik aynı inanışta, aynı dünya görüşünde olmak demektir. Aynı inanışta olmayanlara İslam birliğini parçalıyor demeyip de bayramı bir gün sonra yapanlara veya önce yapanlara İslam birliğini parçalıyor demek manasız. Dediğim gibi şeye uygunsa ilmi esaslara bu böyle. Hazreti Peygamber çok güzel bir kaide koymuş. Bizim ona tabii güzel dememiz haddimiz de değil. Yani bugün hiçbir probleme yol açmayacak bir kaide bu. Görürseniz başlarsınız, göremezseniz 30'a tamamlarsınız. Bu gayet açık bir kaide. Dolayısıyla bu böyle. Bir ikinci husus dikkate değer, Ramazan ayı kameri takvimledir. Biliyorsunuz iki türlü takvim var. Bir şemsi, bir kameri takvim. Yani güneşin hareketlerine göre, daha doğrusu dünyanın güneşin etrafındaki hareketlerine göre, yani mevsimlerin teşekkür ettiği ve bugün bizim kullandığımız takvim 365 gün 6 saat. Bir de ayın hareketlerine göre, o hiç şaşmaz, 354 gündür. Çünkü ayın hareketleri çok dakiktir. Dünyanın hareketi gibi değil, hiç şaşmaz. Dini günler kameri takvime göredir. Kameri takvim ayları işte Muharrem, Safer, Rebiülevvel, Rebiülahir, Cemazilevvel, Cemazileh, Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade, Zilhicce, 12 ay bu sıraya göredir. Bütün dini günler yani Mevlüt Kandili, efendim Regaib Kandili, Miraç Kandili, Kadir Gecesi, Ramazan, bayram hepsi buna göre ayarlanır. Bu şöyle bir netice doğuruyor. Mübarek günler ve ez cümle Ramazan her mevsime gelebilir. Yani her yıl 11 gün önce gelir. Eskiden öyle derlerdi. Yıl yıldan 11 gün önce gelir. Yani kameri yıl diğerinden 11 gün önce gelir. 33 senede bir devreder. Yani 33 sene önce Ramazan hangi güne geliyorsa 33 sene sonra yine aynı güne gelir şemsi takvimle. Dolayısıyla diyelim ki çocukluğundaki orucu bir daha tutmuşsa 2-3-30'unda. Yaşlı 3.30'unda derler. Yani 3 kere görmüş Ramazan'ın aynı yere. 3
yaz Ramazan'ı
geldiğinde
yaşamış.
Derler. 4.30'unda olan adam çok nadirdir. Yani artık 100 yaşına varmış olması demektir. Bu da bir enteresan husustur. Tabii bunun da şöyle bir neticesi var. Ramazan ayı kışında tutuluyor. Kısa günlerde, serin günlerde, yazında tutuluyor. Uzun ve sıcak günlerde. Bu bir adalet oluyor yani. her sene bir öncekine geldiği için.
Her sene herkes için aynı adalet söz konusu olmayabilir. Çünkü zaman zaman şöyle sorularla da karşılaşıyoruz. Yazın tutamıyorum, kışın kaza etsem olur mu?
Olur mu? Şimdi tabii din kitaplarında kimlerin oruç tutacağı, kimlerin orucu tutmayıp kaza edebileceği, kimlerin orucu tutmayıp fidye vereceği anlatılmış. Hı hı. Yani akil bali her Müslüman oruç tutmak farzdır. Eskiden çocuklar bile çok heveslenirlerdi oruç tutmaya. Ben biliyorum, küçük çocukluğumuzda bile böyle ve akşama kadar da, iftara kadar da, uzun günlerde çocuklar dayanır. Çocukların iradesi büyüklerden daha kuvvetlidir. İnat ederlerse, inatları var çünkü onların. Hı hı. Derlerse yaparlardı. Büyükler acırlardı, ya derlerdi siz tekne orucu tutun yarım gün. Ve orucu satın alırlardı çocuğu teşvik için. Eskilerin de böyle güzel adeti vardı. Çocuğun orucunu satın almak ve bayramlarda çocuklara bahşiş vermek. Böylece dini şiarlara, dini alametlere çocukların alışmasını ve bağlanmasını, sevgi duymasını temin ediyor. Akil bali her Müslüman oruç tutmak farz. Efendim hastaysa orucunu tutmaz, kaza eder. Sefere gitmişse, yolculuktaysa böyle. Bir de o kadar ağır bir işi var ki, bir yol işçisi, bir inşaat işçisi, bir maden işçisi. Yani çalışmasa nafakadan kalacak. Veya inşaat yapıyor adam, yağmur yağacak, kerpiçler gidecek. Ekinleri kaldırmasa ekinler çürüyecek. Oruç tutsa tutamıyor sıcak. Bunlar oruçlarını yerler, sonra kaza ederler. Kitaplar bunu yazmış. Öyle hasta ki oruç tutarsa ölecek. Ve ebediyen bu böyle devam ediyor. Ağır şeker hastaları mesela, bilemem. Bunlar tabii gene biz umumi konuşuyoruz. Bu dini bir şey olarak söylemiyoruz. Bir gelenek olarak söylüyoruz. Çok yaşlılar, pirifani, bunlar oruç tutmazlar ve fidye verirler. Ne demek fidye? Her oruca karşılık bir fakiri sabahla akşamla doyurmak veya doyuracağı kadar parayı o fakire vermek. Hı hı. Bu açık. Onun için yani bunu düşünmeye gerek yok. Burada şöyle bir problem var. Hep sorarlar. Kutuplarda oruç nasıl tutuyor? Yani tabii orucun da bir kaidesi var. Oruç gece fecirde başlar. Yani güneşin ilk ışıklarının gözükmesiyle başlar. Biz buna imsak diyoruz. İmsak tutmak demek. Ağzını tutmak. Artık yemek yememek. Ve sonra sabah namazı vakti girer. Ne zaman biter? Güneşin batmasıyla. Bu tabii uzun günlerde bayağı bir zaman tutar yazın.
Kuzeye kısa doğru günlerde, gittikçe daha da zaman.
Tabii bu kuzeye gittikçe yazın bu çok uzuyor. Şimdi ben diyorum ki 8.30'da iftar olanlara, valla Almanya'da 11'e çeyrek kala oluyor. Norveç'te 11'i çeyrek geçe oluyor yani.
Onların yeme içme saatleri birkaç saat.
Evet, birkaç saat. Ama tabii oralarda serin. Sıcak değil. Ama bu da uzun sürmüyor. 15 gün, 20 gün. Mesela Paris'te 15 gün sürüyor. Londra'da bir aya yakın. Kuzey Almanya'da bir aydan fazla. Yukarı çıktıkça artıyor. Bunlar yine oruç tutmakla mükelleftirler. Hı hı. Ancak bunlarda tabii sahur vakti girmediği için, yani gece olmuyor çünkü.
Neye göre güneş batıyor, niyet ediyorlar? Hangi saatte?
Hava kararmıyor. Hava aydınlık. Sonra tekrar güneş doğuyor. Bunlar için ulema demiş ki ister oruç tutarlar. Geceyi bölerler 3'e. 3 saat gece var. 4 saat, 5 saat gece var. 6 saat gece var. Güneş hiçbir imsak olmuyor. Dolayısıyla yatsı vakti girmiyor. Yatsı vakti girmeyince imsak olmuyor. Ve sabah namazı vakti girmiyor. 3 vakit namaz onlara farz. Oruç farz mı? Oruç farz ama isterlerse tutarlar. Geceyi 3'e bölerler. 3'te 1'inde yatsıyı kılarlar veya teravihi isterlerse. 3'te 1'inde sahuru yerler, sabah namazını kılarlar isterlerse. Orucu böyle tutarlar. İsterlerse normal bir zamanda kaza ederler.
Yani o dönemi atlayabilirler.
Gecenin yani. Gece ama yapmıyorlar. Avrupa'daki işçilerin çoğu diyorlar ki Ramazan ayı bizim için bereket, tutarız evet. diyorlar ve takdire şayan bir husus. Çünkü Almanya'da efendim Fransa'da çalışmak bizdeki gibi değil. Bizde her şeyi de kaytarmak mümkündür ama orada kaytaramazsınız yani. Dini inanışınız ve sizin kaytarmanıza izin.
Şimdi iş yerlerinde de hani oruç sözünüzü kestim. Hani oruçlu olduğunu bildiği çalışana insanlar biraz daha dikkatli davranıyor. İş mesaisini ona göre ayarlıyor. Tabii. Yemek yiyemiyor diyor. Biraz erken çıksın, biraz geç gelsin.
Veya imkanı dinlensin. Varsa bazı fabrikalarda mesela gece vardiyası var. Bu da iyi bir şey.
Yani oraya alıyorlar.
Oraya oruçlu. Alıyorlar. Aynı şey. Neticede değişen bir şey yok. Bu da mümkün ama tabii bunu Avrupa'da bekleyemezsiniz. Hı hı. Yani öyle bir şey onlar ama orada da gene imkanlar daha iyi olduğu için tutuyorlar. İsterlerse başka gün tutarlar. Hiçbir zaman tabii kutuplarda insan yaşamadığı için. Kutuplarda bazen biliyorsunuz güneş hiç batmaz. Hiç batmaz güneş. Evet. Yani batar gibi olur da orada zaten gün olmadığı için orada saatle oruç tutulur. Ama bu kutuplara mahsus. Mesela Almanya'ya mahsus değil. Almanya'da güneş batıyor çünkü. Hı hı. Güneş battığı için ben 3'te 4'te orucu yiyeyimse o olmaz. Bu şekildedir. Oruçlarını tutuyorlar
ekvator
Avrupa'da.
Ekvator için de tersi geçerli.
Ekvatorda hiç değişmez. Evet. Ekvatorda yaz, kış hı hı. hep aynı saatte Yaklaşık saatlerde oruç biter. Onun için ekvatorda yaşamak evet sıcak olarak öyle ama günler daha mutedildir.
Evet,
yazında, kışında daha mutedil. Bir de böyle bir mesele var. Orucu nasıl tutulacak, ne zaman tutulacağı meselesi var. Tabii bu insanın hayatında da bir değişiklik meydana getiriyor. Yani bir kere gece bir aktiviteniz var.
Alışık olmadık üstelik değil mi?
Sahur geç yemeği saat. Ramazan'a mahsustur. Ve Müslümanlara mahsustur. Peygamber Efendimiz olmuş der ki bizden önceki ümmetlerde de oruç var. Yani oruç Müslümanlara farz kılınmış değil. Bir de öyle bir yanlışlık vardır. Bazı cahil insanlar da ya Müslümanlık zor. Niye? Kur'an-ı Kerim diyor ki Yahudilere de farz, Hristiyanlara da farz. Ama onlar çevirmişler. Perize dönüştürmüşler kendi dinlerini, hükümlerini.
Tutanlar da var ama değil
var,
mi?
Var, var. Aynı bizim gibi oruç tutanlar da vardır. Ortodokslarda bizim gibi oruç tutanlar vardır. Onlar da çeşitli oruçlar var. Bir normal bizim gibi oruç var. Yahudi ve Hristiyanlarda yemek yememe orucu var. Bir de et orucu vardır. Et ve et mamulleri yenmez. Mesela cuma günleri Hristiyanlar et mamulü yemezler. Süt, tereyağı, et asla yemezler.
Şu anda hala...
Evet, dindar Hristiyanlar tutarlar. Cuma orucu derler. Cuma günü asla...
Diğerlerini yiyorlar, sadece et
yemezler. Sadece et yemezler. Meşhur Paskalya kareminde ise Hristiyanlar, Doğu Hristiyanları bir gün bizim gibi oruç tutarlar. Onun dışındaki 40 gün periz ederler. Hayvani gıdalara periz ederler. Protestanlar ise 3'te bir indirirler yemeği. 3 öğün yiyorsa 2 öğün yer. Orucu böyle tutarlar. Yahudilerde de yine bizim gibi hiç yemek yenmeyen oruç var. Yine et mahsullerinin yenmediği oruç var. Hristiyanlara benziyor. Bu bir orucun bütün önceki dinlere de farz kılındığını ama onların belli deforme ve reformelerine uğradığını gösteriyor.
Sağlıkla ilişkisi aslında burada çok daha ön plana çıkıyor. Belki onu da önümüzdeki günlerde konuşuruz. Şimdi o ilk birkaç gün metabolik olarak dediniz ya gece yemek yiyoruz. Bize aslında alışık değilseniz gececi çalışmıyorsanız vesaire çok da uygun bir şey değil. Bütün metabolizmanız alt üst oluyor. Mesela beni oruç tutmak hiç etkilemez. Ama sahur yiyip yattığımda asla uyuyamam.
Evet, bazıları öyle. Bazı dediğim gibi yani normalde eski Osmanlı hayatında insanlar yatsı namazını kılarlar ve yatarlar. Yatsıyı beklerler ve yatarlar. Ve ondan sonra sabah namazı vaktine kalkarlar ve bir daha yatmazlar. Bazıları gündüz günün ortasında öğlen bir miktar uyur. Uykusuzluğunu telafi eder ve mukavemet kazanır. Bunun dışında böyle. Şimdi hayatınıza yeni bir şey girdi. Geceliğin kalkacaksınız. Gece erkenden. Ve yiyeceksiniz. Bir de tabii eskilerin yemesi malum yani sahur da olsa ya hafif bir şey yiyeyim demiyorlar yani güzel o mükellef yemek yiyorlar hele uzun günleri düşünürseniz. Sonra tekrar yatmak da adettir. Sahurda yani yatmayalım sabaha bekleyelim demezler eskiler. Sahuru yerler yatarlar kalkar sabah namazını kılarlar. Çünkü Hanefi mezhebinde sabah namazı biraz geç kılınır. Güneşin doğmasına yakın. Şimdi böyle olunca hakikaten bu ilk günlerde ilk 2-3 günde hem gündüz aç kalmak alışmayanlar için. Kan şekeri düşer. Hem de gece kalkıp sahur yemek çok kişinin hayatında menfi gibi görünen bazı değişiklikler meydana getirir. İşte sahur yemeği yiyip yatmak zor. Sahura kalkmak bir dert. Uykuyu bölüp uykunun en tatlı zamanı alışmamışsa.
Hazırlık yapacak.
Tabii zavallı hanımlar erken kalkacaklar. Bir de şimdiki hanımlar gene rahatlar. Eski hanımlar gece kalkacaklar sahurda. Makarna pişirecekler. Makarna değil mi? Şimdi makarna değil. Kendileri hamur açıp kesecekler. Pişi çok adetli eskiden pişi yerdi.
Yağda kızartma.
İstanbullular. Anadolu'da katmer denilen hamur. Bu bir saat önce kalkmayı icap ettiriyor.
Yani hamurun tutsa tutsun. Bile pişirmek için kalkacak.
Tabii tok tutsun diye.
Börek.
Yaşlı bir hanım anlattı bana dedi ki ben dedi her gece kalkardım ya makarna keserdim dedi bizim bey dedi. Ya çocuklar ya pişi yapardım kızartırdım ya katmer yapardım. Ne kadar zor dedim bu iş. Yavrum dedi Kadı Şevki Efendi vardı dedi. O dedi daha zordu. O baklava isterdi.
Her gece.
Mesela gece böyle zor bir şey istermiş adamcağız.
Bizimki... Kadı yapıyor bunu. Yani zorlaştırmayınız demesi gereken birisi.
İnsan tabiatı her zaman farklı. Şimdi eskiden daha zor. Şimdi daha kolay. Daha kolay. Sahurda mühim hele uzun günlerde. Hatta anlatırlar bir fıkra. Gelinler kalkmışlar. Bakmışlar ki vakit geçiyor. Güneş ışıklar gözüküyor. Eyvah demişler geç kaldık. Kayınbabamız bizi öldürür kaldırmadık diye. Perdeleri kapatmışlar, sofrayı hazırlamışlar. Kayınpederlerini doyurmuşlar ama kendileri yemiyorlar. Kızım siz de buyurun, biz yedik Hacı Baba diyorlar. Çünkü çok
Hacı Baba'nın oruç gitti.
Şer adam, şerrinden bazı insanlar da böyledir. Ondan sonra da diyorlar ki adetini de yapalım Hacı Baba şüphelenmesin. Normalde yatmayacaklar ya, gün ağırdı çünkü. Biraz yatıyorlar ki Hacı baba şüphe, tabii böyle de olmak doğru değil yani, evdekileri böyle
korkutmak
da doğru
yoksa
değil.
Yoksa bedeli ağır oluyor.
İnsanlık halidir. Sonra kalkmadan da oruç tutuluyor. Evet, çok başımıza gelmiştir eskiden. Tutuluyordu. Allah bir şekilde sabrını veriyor. Ama sahur yemeğini Peygamber Efendimiz övmüş. Sahur yiyiniz, sahurda bereket vardır. Hem gün için mukavemettir hem, ama tabi bu sefer sahurda ne yiyeceğiniz mühim. Susatmayacak, acıktırmayacak ve ondan sonra yatacaksanız sizi rahatsız etmeyecek şeyler.
Ama kendi hayatıyla da örnek olmuş zaten. Yani bu baklavalar, pişiler, börekler. Benim de babam yakın zamana kadar her akşam börek isteyen bir insandı mesela. Kendi hayatıyla da Peygamber Efendimiz örnek olmuş.
Pilav düşünün, mutlaka yeniyor. Hatta tabir vardır, temcit pilavı. Biliyorsunuz akşamdan kalma pilav, imsakta tekrar sıtılarak sofraya getirdiğini pilav yapmayanlar için. Temcit ise sahur vaktinde, daha vakit girmeden önce müezzinler çıkarlar, minarelerden sala verip arkasından la havle okurlar. La havle kelime-i temcittir. Onun için o vakte, iftar vaktini eskiler temcit vakti derler.
Pilavı.
Isıtılan pilava da temcit pilavı. O da çok güzel olmaz. Pilav bir, ikinci ısıtmada artık. Onun için temcit pilavı gibi önümüze koyuyorsunuz derler. Pilav yerlerdi. Tabii bunlar şimdi acıktırıyormuş mesela. Kan şekerini düşürüyormuş, acıktırıyormuş, susatıyormuş. Eskiden bunlar bilinmiyordu ve yeniyordu.
Acıkmıyorlardı bence.
Acıkmıyorlardı belki de, muhtemelen öyle yiyorlardı.
Evet, bence acıkmıyorlardı. Evet. Yani elbette bilim bir şey diyemeyiz. Bilimin önünde saygıyla eğiliyoruz ama yani eskiden börek yiyip yatan insanlar bütün gün oruç tutarlardı ve uyurlardı yani
ama,
ben.
Ama işte eskiler de bunu tecrübeyle anlamışlar. Sahurda ne yersek bizi tok tutar, ne yersek bizi susatmaz, ne yersek bizi, midemizi yakmaz. Bunun şeyini anlamışlardı. Sahuru ona göre bir sahur menüsü kendilerince hazırlamışlardı. Şimdiki bir zayıf değil ama belki iftar kadar da gümbür gümbür değil. Bir kendine göre bir sahur şeysi teşekkül etmişti. Tabii şimdi gece böyle kalkmak var. Bir de iftardan şeyden sonra, yatsıdan sonra hemen yatma imkanı yok. Yani teravih namazı kılınıyor. Herkes hemen hemen teravih gider. Düşünün, kadınların cemaate gitmesi o zaman adet olmadığı halde kadınlar teravih namazı kılarlar. Teravih kolay bir namaz değil. 13 rekat yatsı, 20 rekat da teravih. Kadınlar bu teravih kılarlar. Pek çok kadın evde bunu kılamayacağı için, ya ev işi, ya gaflet, ya nefis, ya gelen giden, ya çocuklar mani olacağı için camiye giderler. Hiç ömründe camiye gitmemiş kadınlar teravihde camiye giderler. O da ayrı bir kültürdür. Camide gürültülü patırtılı bir kadın cemaati.
Çoluk çocuk.
Çoluk çocuk tabii. Kadınlara bağıranlar. Tabii iftarda yenmiş soğanlar, sarımsaklar falan. Bu da işin biraz karikatürist tarafı. Ama kılarlar. Bu da bir hayat değişikliğidir. Hı hı. Yani gece bazen...
Bir kadın gece evden çıkması, gündüz bile belki
çıkıyor,
çıkmayan.
Evden elinde torbasıyla gidiyor şeyin fanilasını değiştirecek. Düşünün yani, o kadar terliyor. 11'e kadar bazen namaz sürüyor. Yaz günleri için söylüyorum, gece çok az kalan için ciddi bir hayat değişikliğidir. İşte bu ciddi hayat değişikliğinde tabii ciddi hazırlık, gerek fiziki gerek maddi gerek manevi hazırlık icap ediyor.
Konuşacağız önümüzdeki haftalarda inşallah. Ay boyunca biz de çok teşekkür
ediyorum.
Tekrar görüşmek üzere.